Ayrım 28. Sayfa 255. 27. Padişahlık onun hamurunda vardı. Uyuşuk kış güneşinin turkuaza dönüştürdüğü denizin kıyısında heybetle dikilen Rumeli Hisarı'nın önüne geldiğimizde saat 9'u çoktan geçmişti. Tahmin ettiğimiz gibi vaktine yetişememiştik. Kim bilir ne kadar kızmıştır Tahir Hakkı. İnsan randevusu için yola bir gün öncesinden çıkmalı. Buluşmalarına geç kaldığını hiç hatırlamıyorum. Bir zamanlar Boğaz'ın menevişli sularının hisar duvarıyla öpüştüğü, şimdi ise doldurulmuş denizin üzerinde yılan gibi kıvrılan asfalt yolun kenarında indirdi beni Çetin. Tahir Hoca'ya selam söyleyin, zamanım olsaydı ben de gelirdim ama dersim var. Teşekkür ederek yollandım. Kısa seyahatimiz boyunca ağzından işe yarar tek kelime bile alamadığım öfkesi burnunda araştırma görevlisini. Bunu benim beceriksizliğim ya da onun ketumluğuyla açıklayabilirdim. Asıl tuhaf olan Çetin'in bana Akın hakkında hiçbir soru sormamasıydı. Eski asistanımın akıbetini öğrenmek için ağzımı yoklaması gerekmez miydi? Bırakın onun durumunu merak etmeyi, dairemin kapısında dile getirdiği, benim de yolda konuşuruz dediğim, bütün bunlar Nusret Hoca'nın öldürülmesiyle ilgili değil mi sorusunun cevabını bile öğrenmek istemedi. Unutmuş muydu? Olur mu öyle şey? Onu hapse yollayacak adamı konuşturma fırsatı ayağına gelmişken bunu teper mi? Teper tabii ama katil değilse. Çetin bu cinayete bulaşmamış olabilir mi? Aslında elimde somut tek bir delil bile yok. Yoksa Nusret'i mirasın tümüne konmak isteyen Sezgin mi öldürdü? Bu kadar basit mi? Neden olmasın? Üstelik başkomiser Nevzat'tan da ses çıkmıyor. Belki de Sezgin suçunu itiraf etmiştir. Güzel de Akın'a kim saldırdı o zaman? Tahir Hoca'nın iddia ettiği gibi ilişkiye girdiği birileri mi? Neden olmasın? Bu ülkede ahvali adiyeden olaylardır bunlar. Fakat ya yanılıyorsam, ya Tahir Hakkı ve çömezlerinin vermek istedikleri imaj buysa? İyi de ne kadar gizleyebilirler ki bunu? Akın kendine geldiğinde bir bir anlatacak olan biteni. Tabii kendine gelebilirse. Birden olduğum yerde durdum. Ne yapmıştım ben? Aklımdan bin türlü saçma sapan ihtimal geçerken asıl yapmam gerekeni unutmuş, almam gereken tedbiri almamıştım. Akın'dan söz ediyorum. Tahir Hakkı'ya onun iyi olduğunu söyleyerek ellerimle tehlikeye atmıştım çocuğu. Cep telefonumu çıkartıp Akın'ın numarasını tuşladım. Boşlukta ardı ardına çınlayan ziller. Eyvah, çocuk gitti diye düşünürken uykulu bir ses alo diye açtı telefonu. Alo, buyurun, Akın Çotakan'ın telefonu. Bizim vefalı iç mimar. Alo Teoman Bey, günaydın, ben Müştak. Ah Müştak hocam, siz misiniz? Günaydın. Kusura bakmayın, uyandırdım galiba. Yok canım, ne uykusu. Daha sabahın köründe damladı hemşireler odaya. Ardından da doktorlar. Telaşla sordum. Akın iyi mi yani? Gece çok ağrısı vardı, yatakta kıvranıp durdu. Doktorlar ağrı kesici verdiler. Şimdi daha iyi. Toparlanması zaman alır diyorlar. Kısa bir sessizlik oldu. Şey, bir ara gelseniz de ben eve gidip üstümü değiştirsem. Arkadaşlardan birini çağırabilirdim ama olay duyulsun istemiyorum. Haklıydı. Bu meselenin yayılmamasında fayda vardı. Öğleden sonra gelsem olur mu? Olur olur, idare ederim. Telefonu kapattıktan sonra kendi kendime söylenmeden edemedim. Akın iyiymiş işte. Kimse de ona saldırmamış. Vehme mi kapılıyordum acaba? Tahir Hakkı ve şürekasının gerçekten de bu işle bir ilgisi yok muydu? İçimde gizli bir sevinç kıpırdandı. Umarım yoktur. Umarım hepsi bir yanlış anlamadır. Rahatlamaya başladığımı hissettim. İyi de Tahir Hakkı ve onun öğrencileri değilse katil kim? Kim olacak? Sezgin tabii. Ama Hisar'ın kapısından geçerken içimde uyanan sevinç parladığı gibi aniden sönüverdi. Denizden esen rüzgarın sürüklediği soğuk bir ses. Ya değilse diye mırıldandı. Ya Nusret'i yeğeni öldürmediyse, Tahir Hakkı da masum çıktığına göre şüphelerin üzerinde toplandığı tek zanlı sen kaldın. Şüpheler niye benim üzerimde toplanıyormuş canım? Polisin elinde ne tanık var ne de bir kanıt. Hem Sezgin'i hala bırakmadıklarına göre. Beyefendi, beyefendi. Deniz'den esen rüzgarın getirdiği o ses artık mırıltı olmaktan çıkmış düpedüz bağırıyordu arkamdan. Sanki o uğursuz sesin sahibini görebilirmişim gibi döndüm, kimsecikler yoktu. Beyefendi bir dakika. Kimdi bu yahu? Az önce geçtiğim kapının önünde boyu 1,5 metreden daha uzun olmayan kahverengi kabanın içinde kaybolmuş esmer bir adam gördüm. Bilet almadınız diye azarladı. Bilet almanız lazım. Haklı olarak Hisar'a girmem için yapmam gerekeni söylüyordu adamcağız. Ay kusura bakmayın, geziye geç kalmıştım da. Asık suratı gevşedi. Tahir Hoca'nın ekibinden misiniz? Tahir Hakkı'yı da tanımayan yoktu. Sahada çalışacaksın Müştak'cığım. Sadece arşivleri karanlık koridorlarında dolaşarak tarihçi olunmaz. Geçmişte yaşananları muhayyilende canlandırmadıkça olanı biteni anlayamazsın. Son 21 yıldır ne müzelerin yollarını arşınladığımdan ne de saray saray kale kale dolaştığımdan oradaki memurlardan da görevlilerden de hiç tanıdığım yoktu. Bu gidişle de hiç olmayacaktı. Adam sende, kimin umurunda? Kısa boylu esmer adama giriş ücretini ödedikten sonra girdim içeri. Taş merdivenlerin daha ilk basamağında Tahir Hoca'nın sesi çalındı kulağıma. Önce neden bahsettiğini anlayamadım ama birkaç adım sonra sözler netliğe kavuştu. Tarihte hiçbir olay nedensiz değildir. Elbette bu hisar da nedensiz yere yapılmadı. Kulle-i Cedide, yenice hisar, boğaz kesen ve nihayet Rumeli Hisarı olarak adlandırılan bu muhteşem kale büyük bir hazırlığın ilk adımıydı. Ben 3 basamak çıkıncaya kadar sustu. Dinleyiciler sözlerinin ağırlığını hissetsin istiyordu. Yeteri kadar bekledikten sonra başladı söze. Büyük bir hazırlık. Neydi bu büyük hazırlık? Henüz göremediğim kalabalıktan kakofonik bir ses yükseldi. Fethin, İstanbul fethinin. İstanbul değil, Konstantinopolis'in diye düzeltti yaşlı profesör neşeli bir sesle. Anlaşılan geç kalmış olmam keyfini kaçırmamıştı. Bu iyi haberdi işte. Tahir Hakkı alaycı bir uslupla konuşmasını sürdürürken ben de merdivenleri daha hızlı tırmanmaya başladım. Ya da Osmanlıların lisanınca söylersek Konstantiniye'nin fethi. Şehrin İstanbul olmasına daha çok var. Daha şehir fethedilmedi bile. Daha hisarı yeni yaptırıyoruz. Neşeli gülüşmeler çınladı burçları hala karlarla kaplı surların çevrelediği boşlukta. Ama önce Konstantiniye'nin fethi nereden çıktı onu konuşalım biraz. Yeniden sustu. İşte o anda gördüm hocayı. Hisarın neredeyse tam ortası sayılabilecek yazları konser verilen dairemsi açıklıkta ayakta duruyordu. Sırtında siyah kalın paltosu vardı. Boynunda siyah atkısı, başında aynı renk kaşe kumaştan kasketi. Osmanlılardan bahsetmesine rağmen senatoda konuşan Romalı bir konsüle benziyordu. Niye böyle düşündüğümü bilmiyorum. Belki rahat tavırlarından, belki hitabet gücünden. Katılanların çoğunun kadınlardan oluştuğu 30-40 kişilik grup, konser izleyicilerinin oturması için yapılmış beton basamakların üzerinde dikiliyorlardı çünkü yerler ıslaktı. Bazı basamakların üzerinde kirli kar tabakaları göze çarpıyordu. Güneş, Çandarlı Halil'in yaptırdığı burcun tepesine ulaşmış olmasına rağmen hava hala soğuktu. Paltolarına, mantolarına sıkı sıkı sarılmış olan katılımcıların çoğu siyah gözlüklerin ardına saklamışlardı gözlerini. Ama o karanlık camlar bile geziye katılmaktan duydukları memnuniyeti gizleyemiyordu. Sırtını Çandarlı Halil'in kulesine verdiği için Tahir Hoca kendi güneş gözlüğüne ihtiyaç duymuyordu. Dünkü konferansa katılanlar var mı aramızda? Kalabalığın yarısından fazlası elini kaldırdı, tabii ben de. Anlamak için gözleriyle kafilesini tarayan Tahir Hakkı'nın çakır gözleri bana gelince durdu. Bir an bomboş, manasızca süzdü beni, sonra demek teşrif edebildiniz beyefendi dercesine ağır ağır başını salladı. 2 açık çay, 1 peynirli omlet, 3 zeytin, 1 parça yağsız peynir, 2 dilim tahıllı ekmek ve artık çok da kalmayan ömrümün en kıymetli 1 saatlik zamanı. Evet Müştak, bana bunları borçlusun. Muhtemelen suratım kıpkırmızı olmuştu. Muhtemelen kalabalıktakiler ilgiyle bana bakıyorlardı. Yer yarılsa da içine girsem durumu. İçinde babamın tabancasını taşıdığım çantama iki elimle sımsıkı sarılıp aptal aptal sırıttım. Elbette Tahir Hakkı işi burada bırakmayacaktı. Müştak çok değerli bir tarihçidir diyerek beni izleyenlere döndü. Bir zamanlar öğrencimdi, son derece başarılı bir öğrenci. Niye övmeye başlamıştı ki şimdi beni? Sezar'ın katledilmesinin ardından yaptığı konuşmasına "Ben burayı Sezar'ı övmeye değil, gömmeye geldim." diye başlayarak sonra büyük bir dil ustalığıyla ölü hükümdarı göklere çıkartıp katillerini rezil rüsva ederek halkı ayaklandıran Marcus Antonius'u hatırladım. Yoksa Tahir Hakkı tam tersini yapıp beni öven sözlerle başlayıp yoksa rezil rüsva mı edecekti? Evet, Müştak başarılı bir öğrencimdi ama sonra sapıttı. Aşk, tarih, merakını yendi, bir kadın bunun aklını çeldi diyecekti fakat yapmadı. Sonra profesörlüğe yükseldi diye beni övmeye devam etti. Şimdi ise en yakın dostum. Ancak son zamanlarda kötü bir huy edindi, randevularına geç kalıyor. Sabahleyin bu ihtiyar adamı tam bir saat bekletti. Çok özür dilerim hocam diye mırıldandım. Ne söyleseniz haklısınız. Ben söylemeyeceğim dedi sahte bir uzlaşmazlıkla başını geri atarak. Siz söyleyeceksiniz Müştak Bey. Evet, anlatın bakalım konuklarımıza bu fetih meselesi nereden çıktı? Tereddüt ettiğimi görünce alaycı nezaketine boş verdi, eliyle kabaca çağırdı. Hadi hadi dikilme orada, yanıma gel, insanlar seni daha iyi görsün. Buranın akustiği de şahane. Hocam siz varken, hiç kıvırmaya yeltenme Müştak, o tür lakırdılarla beni kandıramasın. Derhal gel ve borcunu öde. Çaresizdim, uydum emrine. Tahir Hakkı durumumdan gayet hoşnut, sahnenin ortasında kollarını kavuşturmuş en sevimli haliyle etrafındakilere muzip gülücükler dağıtıyordu. Birden anladım, bu adamdan katil olmazdı. Tahir Hakkı ne kimseyi öldürebilir ne de böyle bir olaya destek verebilirdi. Çok kötü bir insandım ben, korkunç biriydim. Kendisine iyilik yapanlar hakkında hep fenalık düşünen bir habis. Şaziye'ye de neler yapmıştım akşam. Bu çocuğun içinde fenalık var. Şaheste teyzem haklıydı. Fesattım ben, fitne fücurdum. Neler düşünmüştüm. Tek suçu beni oğlu gibi sevmek olan bu ihtiyar adam hakkında. Çete lideri, cinayet organizatörü, bağnaz Osmanlıcı, karanlık tarihçi. Aklımdan geçenleri bilmediğinden çekingenliğimi bile iyilikle yorumladı. Bir de acayip utangaçtır bu Müştak. Şimdi karşınızda konuşacak ya, mahcubiyetten ölür artık. Yanına gelince samimi bir tavırla elini uzattı. Kucağımdaki çantamı ayaklarımın dibine koyup belini minnetle kavradım. Bağışlanmayı dilercesine sıktım. Dur yahu biraz yavaş. Şakacıktan elini havada salladı. Of, böyle güçlü adamlara elinizi kaptırmamakta yarar var. Kalabalık küçük gülüşmelerle hafifçe dalgalandı. Evet, sizi dinliyoruz Müştak Bey. Ne olmuştu da Fatih Konstantiniyye'yi almak istemişti? Derin bir nefes aldım. Soğuk hava boğazımı yaktı. Ruh halimi gizlemek amacıyla konuşmama Tahir Hakkı'nın o çok sevdiği iğnelemelerinden biriyle başlamak istedim. Özür dilerim ama küçük bir yanlışınızı düzeltmek zorundayım hocam. Az önce Fatih'in Konstantiniyye'yi fethinden söz ettiniz. Oysa 2. Mehmet'in Konstantiniyye'yi fethinden bahsediyoruz. Henüz şehir fethedilmedi ki Fatih diye biri olsun. Sizin de belirttiğiniz gibi daha hisarın yapımına yeni başlıyoruz. Ukalalığıma küçük bir kahkaha ile cevap verdi. Doğru söze ne denir? Tamam, 2. Mehmet'ten başlayalım o halde. Hisarın yapımına kalkıştığında kaç yaşındaydı Hazret? Onun neşesi bana da geçti. Benim yaşımın 1/3 kadar. Yani benimkinin 1/4 oluyor. Orta yaşın üzerindeki 3 hanım bizim hocayı çapkın bakışlarla süzerek abartılı bir hayranlıkla söylendiler. Aa, o kadar yaşlı mısınız? Hayatta inanmam. Hiç göstermiyorsunuz. Çok dinçsiniz. Gösterilen iltifatlardan memnun ve mesutmuş gibi görünmesine rağmen benim bildiğim Tahir Hakkı bu tatlı sözlere teslim olmazdı. Nitekim bu eski öğrencisini yanıltmadı. Hepiniz çok naziksiniz hanımefendiler. Zarafetiniz için teşekkür ederim ama tarih belagatli laflarla değil, hakikati anlatan kelimelerle yazılır. Kadınların ne diyeceğini beklemeden bara döndü. Daha ne susuyorsun, kurtarsana beni şunlardan der gibi baktı. Şey, ne diyordum? Tamam, 2. Mehmet Hisar'ı yapmaya karar verdiğinde neredeyse 20 yaşındaydı diye konuya döndüm. Burasının yapımına Mart ayında başlandığı söylenir. 1452 yılının Mart'ında, yani genç padişahımız tahta çıktıktan bir yıl sonra. Tabii tahta ikinci çıkışından söz ediyoruz ama Konstantiniyye'nin fethi elbette çok daha önce belirginleşmişti kafasında. Aslına bakarsanız sadece 2. Mehmet değil, babası 2. Murat, Şehzade Musa Çelebi, şu karşıdaki güzelce hisarı yaptıran dedesinin babası Yıldırım Bayezid'de şehri kuşatmıştı. Onlardan önce Konstantinopolis'e saldıran Acemleri, Arapları, Vikingleri, Hunları, Gotları saymıyorum bile. Çünkü bu halklar içinde Osmanlılardan önce şehre sadece Latinler girebilmişti 1204 yılında. Dördüncü Haçlı Seferi diye onayladı Tahir Hakkı. Hala göğsündeki kollarını çözmemişti. Güya Kudüs'ü kurtarmaya gidiyorlardı ama Konstantinopolis'in zenginlikleri kutsal amaçlarından daha cazip geldi onlara. 50 küsur yıl sürdü işgalleri. Değil mi Müştak? Evet, 1204'ten 1261'e kadar. Şehrin uğradığı en büyük yıkım o zaman oldu. Kentlerin kraliçesinin en değerli ziynetlerini çaldılar. En kutsal tapınaklarını yağmaladılar. Ama sonunda yine Bizanslılar, daha doğrusu Doğu Romalılar hakim oldu dünyanın gözünü diktiği bu şehre. Birkaç adım geriye çekilip kendisini dinlediğimi fark edince. Yok yok, uzaklaşma öyle, gel bakalım, kaçmak yok. Devam etseydiniz hocam, şahane anlatıyordunuz. Kesin bir ifadeyle başını salladı, sonra sağ eliyle beni göstererek biraz daha, bir kez daha ama bu kez iyice abartılı bir tarzda takdim etti küçük kalabalığa. Evet, Profesör Müştak Serhazin fethin nedenlerini anlatıyor efendim. Bu işten kurtuluş yoktu. Peki devam edeyim o zaman. Osmanlılar için Konstantiniyye'nin alınması Latinlerden çok daha farklı bir anlam taşıyordu. Sadece kentin zenginliklerinin ele geçirilmesi değildi amaçlanan, büyük bir engelin kaldırılmasıydı. Evet, Osmanlı Devleti'nin imparatorluğa dönüşmesinin önündeki en büyük engellerden biriydi Konstantiniyye. Özellikle de 2. Mehmet zamanında neredeyse bütün bölge Osmanlı'nın hakimiyetine girmişti. Konstantiniyye bu toprakların ortasında bir adacık gibi kalmıştı. Cihan şumul bir devlet kurmak isteyen 2. Mehmet için her an arkadan hançerlenebileceği bir düşman adası. Osmanlı'nın Aşil topuğu. Ancak bu ada ele geçirildikten sonra daha büyük seferlere çıkabilirdi genç padişah. Kalabalığın arasında nazik bir ses yükseldi. Özür dilerim Müştak Bey. Kırmızı bereli, orta yaşlı bir hanımdı. Yüzünde ölçülü hafif bir makyaj. Lütfen bağışlayın, sözünüzü kestim ama yeri gelmişken sorayım istedim. Çerçevesiz gözlüklerinin arkasında hayranlıkla bakan gözlerini Tahir Hakkı'ya çevirdi. Dün sizin konferansınıza katılanlardanım. 2. Mehmet'in Konstantinopolis'i almak için kişisel nedenleri de var demiştiniz. Varna Savaşı'nı kazanan babasının gölgesinde kalmamak için bu şehri fethetmek zorunda olduğunu söylediniz. Yoksa tahttan bile olabilirmiş. Çandarlı Halil ve adamlarının ona karşı olduğunu biliyoruz. Aklımı kurcalayan konu şu. Eğer 2. Mehmet'in böyle bir korkusu olmasaydı, mesela 2. Murat benim yerime padişah olan oğlum savaşsın diyerek Edirne'ye gelmemiş olsaydı, böylece Varna Savaşı'nı 2. Mehmet kazansaydı, hatta Çandarlı Halil de ona biat etmiş olsaydı, yine de şehri fethetmek için bu kadar çaba harcar mıydı? Bilmece gibi bir ifade belirmişti Tahir Hakkı'nın yüzünde. Güzel soru Jale Hanım. Jale Hanım mı? Demek tanıyordu bu kadını. Az önce kendisine iltifat edenlere itibar etmemesine rağmen Jale Hanım'a içtenlikle gülümsemesi de dikkatimden kaçmamıştı. Flört benzeri bir durum mu vardı aralarında? Niye olmasın? Herkesi kendin gibi mi zannediyorsun? Hayatını sadece bir kadının peşinde harcayan bir çare aşık. Evet Müştak, diyen hocanın sesiyle toparladım. Ne diyorsun Jale Hanım'ın sorusuna? Sence ne yapardı genç hükümdar? Muhakkak çaba harcardı, dedim kendimi aşağılamayı bırakarak. Osmanlılar mutlaka Konstantinopolis'i fethetmek zorundaydılar. Topluluğa bakarak açıklamaya çalıştım. Bu kaçınılmazdı. Yanlış anlaşılmasın, hocamın teorisine karşı değilim. Aslında iki sebebin de birbirine bağlı olduğunu düşünüyorum. Günümüzde nasıl ki hükümetlerin ayakta kalması için ülke içindeki koşullar kadar dış konjonktürün de elverişli olması gerekiyorsa, geçmişte de aynen böyleydi. Ama tarih biriciktir, liderler de. Fethi yaratan koşullar olmasaydı elbette 2. Mehmet Fatih'e dönüşemezdi. Öte yandan aynı koşullar olsa bile genç padişahın kişiliğinde bir önder ortaya çıkmasaydı Konstantinopolis'in fethi ertelenirdi. Bir diyeceği var mı anlamak için hocaya baktım. Bu sözlerin altına imzamı atarım diye destekledi. Şöyle de söyleyebiliriz. Tarihi halk kitlelerini peşlerinden sürükleyebilen liderler yapar ama asla kendi gönüllerince değil. Tarihin bir mantığı vardır, zamanın bir ruhu. Ancak tarihin mantığını, zamanın ruhunu anlayabilenler başarıya ulaşabilirler. İkinci Mehmet bu tür liderlerden biriydi. Sustu, gözleri nemlenmiş gibiydi. Heyecandan mı, soğuktan mı, daha önce de tanık olmuştum buna. Fatih'e duyduğu hayranlık o kadar büyüktü ki onun niteliklerinden bahsederken elinde olmadan duygulanıyordu. Nemli gözleri bir an karlı burçların üzerinde gezindi. Belki 2. Mehmet'in kişiliğini biraz daha anlatmak gerekiyor. İzin ister gibi yine bana baktı. Tabii hocam, buyurun. Şefkatle koluma dokunduktan sonra kalabalığa döndü. Biliyorsunuz, şehzadelerin kaderleri onlar daha çok küçükken çizilir. Bu çocuklar istese de istemese de padişah olmak üzere yetiştirilirler. Kaç kardeş olurlarsa olsunlar böyledir. İçlerinden bazıları belki de hükümdarlığa hiç uygun kişiler değillerdir. Hatta bazıları tahtı istemezler ama kaderlerinden kaçma şansları yoktur. Fakat 2. Mehmet hükümdar olarak yaratılmış biriydi. Padişahlık onun hamurunda vardı. Dün de anlattığım gibi daha 12 yaşındayken kendini koca Osmanlı ülkesini yönetmeye aday olarak görüyordu. Doğuştan gelen bir cüretkarlık, sınırsız bir özgüven. Elbette aldığı eğitim önemliydi. Elbette ilk cülusu sırasında yaşadığı ihanetler onu daha da pişirmişti. Gerektiğinde acımasız olmayı ve tutkularını gizlemeyi öğrenmişti. İkinci cülusunda bu karmaşık taht satrancının nasıl oynanacağını biliyordu. Zekiydi, hırslıydı, cesurdu. Hepsinden önemlisi soğukkanlıydı. Asla vakitsiz öfkeye kapılmaz, duygularının aklını eline geçirmesine izin vermezdi. Biriyle hesaplaşacaksa en uygun zamanı beklerdi. O dönem yaşanmış bir olayı nakletmekte yarar var. Konstantinos Palaiologos'un elçileri huzuruna varıp Konstantinopolis'te rehin olan Osmanlı soyunun bir başka hanedan mensubu Şehzade Orhan için her yıl tahsil ettikleri 300 bin akçenin ödenmesinin geciktiğini, üstelik artık bu miktarın iki katına çıkartılması gerektiğini, aksi takdirde onu bırakacaklarını, bununla da yetinmeyip taht üzerindeki hak mücadelesini destekleyeceklerini söylediklerinde hiç öfkelenmeden onları dinlemişti. Tamam, Edirne'ye döner dönmez bu meseleyi ele alırız diyerek elçileri nezaketle geri göndermişti. Çünkü o sırada Anadolu'daki ilk seferindeydi. Karamanoğullarının bitmek bilmez ayaklanmalarından biriyle uğraşıyordu. Bu meseleyi hallederek Gelibolu'ya geçer geçmez imparatorun hükmü altında bulunan Rum köylerini basarak ahalisini Konstantinopolis'e sürdü. Artık büyük amacını aşikar etmekten çekinmiyordu. Bir sonraki adım ise bu hisarın yapımı olacaktı. Aniden bana baktı. Hep ben konuşuyorum Müştak. Hani sen anlatacaktın? Hemen itiraz ettim. Anlattım ya hocam, fethin nedenleri bu kadar zaten. Ellerini kaldırarak itiraz etti. O kadar kolay kurtulamazsın. Şimdi de hisarın yapımını anlat. Ama... Birden hocanın beni haylaz bir lise talebesi yerine koyduğunu hissettim. Koca bir adama çocuk muamelesi yapıyordu. Bozulmam gerekirdi ama hoşuma gitti. Aması maması yok Müştak. Sanırım Tahir Hakkı da kendini liseli bir öğretmen gibi hissediyordu ya da öyleymiş gibi görünüyordu. Gizli amacı yarı şaka yarı ciddi benimle takışarak geziye katılanları diri tutmaktı. İkinci Mehmet'in yaptırdığı tarihi surun içinde kavukluyla pişekarı oynuyorduk anlayacağınız. Öyle olsun hocam. Evet arkadaşlar, hisarın yapımı malumu ilam ediyordu. Konstantinopolis'in kuşatması yakında hisar, şehirle Karadeniz'in bütün bağlantılarını kesecekti. Amaç barizdi. Kuşatılacak şehre erzak, silah ve asker yardımını önlemek. Usulca geriye dönerek surların arkasını işaret ettim. Karşı yakaya Anadolu hisarını yaptıran Yıldırım Beyazıt'ın seçimi de kuşkusuz bir rastlantı değildi. Çünkü burası Boğaz'ın en dar yeridir. Yüzlerce yıl önce Pers kralı Darius'un da buradan Avrupa'ya geçtiği söylenir. Yeniden kalabalığa dönerek bu kez surların içini gösterdim. Daha önce burada bir kilise bulunuyormuş. Saint Michel Kilisesi. Tabii yıktırılmış. Hisarın taşları arasında duran sütunlardan birini gösterdim. Bakın şu taş muhtemelen o kiliseden kalan bir malzemedir. Evet, kilise yıktırılınca bölgede yaşayan inançlı Rumlar karşı çıkmışlar. Ölümüne kavgalar olmuş. Ama Osmanlı o kadar güçlü ki sonunda Rum köylüler kaderlerine razı olmaktan başka çare bulamamışlar. İmparator Konstantinos ise 2. Mehmet'e elçiler yollamış. Kalenin yapımının aralarındaki antlaşmalara aykırı olduğunu bildirerek inşaatın durdurulmasını istemiş. Genç padişah son derece sakin bir tavırla onlara şöyle söylemiş. Ben kendi devletimin menfaatlerini koruyorum. Bu topraklar zaten bizimdir. Eskiden beri Asya'dan Avrupa'ya olan yolumuzdur. Bu konuya karışmamalısınız. Eğer geçiş hakkımızı engellemeye çalışırsanız kılıcımıza sarılırız. Siz haddinizi aşmayın, biz de barışı bozmayalım. Elçiler hüsran içinde dönmüşler Konstantinopolis'e. Gelen haber tam bir bozgun duygusu yaratmış şehirde. Yaklaşmakta olan büyük felaket daha şimdiden kara bir bulut gibi çökmüş insanların üzerine. Umutsuzluk içinde kiliselere koşmuşlar, şehrin koruyucusu Meryem Ana'ya mumlar yakmış, İsa Peygamber'e kendilerini koruması için yalvarmışlar. Hisarın yapımı ise inanılmaz bir hızla sürüyormuş. Çizimini bizzat 2. Mehmet'in yaptığı söylenen kalenin mimarı Müslihiddin adında bir dönmeymiş. Ama genç padişah yönetimi sadece Müslihiddin'e bırakmayacak kadar önemsiyormuş bu yapım işini. Adeta bir seferberlik başlatılmış. 5000 civarında işçinin çalıştığı inşaatta Halil, Saruca ve Zanos paşalara özel görevler vermiş. Her biriniz bu hisarın bir kulesini yaptırasınız. Evet, az sonra gezeceğiniz bu üç kuleden şu arkamdakinin inşasını Çandarlı üstlenmiş. Yukarıda sol taraftakini Zanos, sağ taraftakini ise Saruca Paşa yaptırmıştır. Sanırım dikkatinizi çekmiştir. Hisar üçgen biçiminde denize inmektedir. Gördüğünüz gibi bir tepenin eteklerine kurulan bu yapı, böylece savunmada büyük bir üstünlük kazandırmıştır Osmanlı'ya. Mart ayında başlayan hisarın yapımı Ağustos sonunda eksiksiz olarak tamamlanmış. Kapıları, kuleleri, surları, burçları. Burçlar dedin de aklıma Tursun Bey'in yazdığı beyit geldi diye yine lafa girdi Tahir Hakkı. Hatırlıyor musun dizeleri? Beni ömür boyu hapse tıkabilecek bir cinayet davasında kör ve sağır olan belleğim, 500 küsur yıl önce yazılmış bir dörtlüğün sözcüklerini de hatırlamamalıydı. Ama bu tutarlılık makul insanlarda aranmalıydı, benim gibi çatlaklarda değil. Evet, anında hatırladım Tursun Bey'in sözcüklerini. Cebe ve şiş ve harbeden bezenüp bir acep şekil buldu Burcu Hisar. Sanki Simurg betçe bir nice bin gösterir aşiyan eden minkar. Görkemli surların arasında Tahir Hakkı'nın alkış sesleri. Bir de yaşlandım diyordun, bak hafızan hala fil gibi. Şey, bir ricamız olacak hocam. Şahane gözleri olan başörtülü kız bozmuştu sohbetimizi. Bu şiirin Türkçesini söyleyebilir misiniz? Hiç nazlanmadı bizimki, bayılırdı şiirden konuşmaya. Tabii kızım, hatırlamak için bir an gözlerini kapattı. Şöyle çevirebiliriz. Hisar burcu, kargı ok, mızrakla bezenip bir acayip şekle büründü ki sanki binlerce anka kuşu yuvadan gagalarını gösterirler. Geziye katılanlar sanki anka kuşlarını göreceklermiş gibi kalenin burçlarına baktılar. Çevirisinin yarattığı etkiyi memnuniyetle izleyen Tahir Hakkı anlatısını şöyle tamamladı. Evet, Kulle-i Cedide, Yenice, Hisar, Boğazkesen ya da Rumeli Hisarı. Adına ne denirse densin, işte bu muhteşem hisar böylece yerden yükseldi. Tursun Bey'in dile getirdiği gibi ok, yay, mızrak, gürz, topuz gibi cenk silahlarının yanı sıra surlara irili ufaklı toplar yerleştirildi. Hisar tamamlanınca genç padişah kalanın başına Firuz Ağa'yı koyup emrine de 400 seçkin asker verdi. Evet, karşıda Anadolu Hisarı, burada Rumeli Hisarı, artık boğaz mühürlenmişti. İster askeri olsun, ister ticari, artık tek bir gemi bile Osmanlıların izni olmadan bu su yolundan geçemezdi. İkinci Mehmet artık Edirne'ye gönül rahatlığı içinde dönebilir, bahtının kapısını açacak olan Konstantiniyye'nin fethi için hazırlıklara başlayabilirdi.